Ayrım 33.
Orada ufak tefek bazı müfrezeler bırakılmıştı. İşte bu müfrezelerin zayıf olmasından Yunanlıların ve İngilizlerin müştereken Adapazarı havalisinde faaliyet göstermesinden ve İstanbul'un da mübalağalı bir takım teşviklerde bulunmasından arz ettiğim insanlar bu surette bulundular. Fakat bu defa görülüyor ki halk bunlara katılmadı. Ortada yalnız kaldılar. Mustafa Kemal Paşa daha sonra bu bölgeye yeniden kuvvetler sevk edildiğini, ayaklananlara İstanbul'dan vaat edilen yardımların yapılmaması ve Büyük Millet Meclisi hükümetinin kuvvetli olduğunun görülmesi üzerine Düzce eşrafının telgrafla kendisine başvurduklarını ve asilerin af talep ettiklerini meclise anlatmış, af yetkisinin meclise ait olduğunu belirterek birkaç yüz kişiden ibaret olan bu şahısların affı hususunda meclise telkinde bulunmuştur. Mustafa Kemal Paşa'dan sonra söz alan Trabzon mevusu Hüsrev Gerede Bey, mevuslardan Doktor Fuat, Osman ve Şükrü Beyler de beraber ayaklanma ilk başladığında görevli olarak oraya gittiklerini ve karşı ihtilalcilerin eline düştüklerini anlatarak karşı tarafın elinde esir kaldıkları sırada edindikleri kanaati özet olarak şöyle belirtmiştir. Düzce durumu esasen bugünün işi değildir. Kötü idarenin öteden beri birikmiş neticesidir. Doğrudan doğruya memurların omuzlarına yüklenmiş bir mesuliyettir. Bunu böyle kabul edeceğiz. Hareket sonraları irticai bir hal almıştı. Bu meselede en çok etkili olanlar Çerkezler ve Abazalar idi. Çerkezler hakikati görerek pişman olmuşlardı. Fakat Abaza kavmi var ki, Paşa Hazretlerinin açıklamasından öyle anladım, bu defaki olay onlardan çıkmıştır. Olayın başladığı yer son derece ormanlıktır. Orada ancak çete muharebesi yapılır. Hüsrev Bey şahsen çok ızdırap çektiği ve hayat korkusu altında yaşadığı için abazaları şiddetle itham ederek bunlara asla inanmayınız. Yüksek meclisinizi bilhassa bu yönden aydınlatmak isterim. Bunların başkanlarını affetmek asla doğru değildir. Kendilerini buradan sürmeli, cezalandırmalı, Sivas'a şuraya buraya göndermelidir. İstirham ederim, orayı temizlemeli ve kökünü kazımalıdır demiştir. Hüsrev Bey'e cevap vermek üzere konuşan Sinop mebusu Hakkı Hami Bey ise esas vazifemiz asayişi temin etmek, düşmanın taarruzunu def etmektir. Halbuki biz ondan çok uzak bulunuyoruz. Bugün memlekette ne Çerkez, ne Kürt, ne Türk meselesi yoktur. Ancak bir şey varsa o da İstanbul ve Anadolu meselesidir diyerek konunun esasına parmak basmıştır. Hakkı Hami Bey konuşmasını şöyle bağlamıştır. Yani bugünkü mesele bir millet meselesi değildir. Ortada İngilizlerin ve İngilizlerin önüne düşmüş, İngilizlerden daha kötü bir İstanbul hükümetinin harekatı olduğunu daima gözlerinizin önünde tutmalısınız. Biz asıl gerçek sorumluların isimlerini, cisimlerini ağzımıza almaktan çekiniyoruz. Bütün bu fesat hareketlerini yapan filan köydür, yahut filan kavimdir, bunlar meşrutiyeti sevmez, hürriyeti sevmez diyoruz. Herhangi bir kavmin meşrutiyeti sevip sevmediğini ve meşrutiyet ile o kavmin ilgi derecesinin ne olup olmadığını anlamak için o halk ile temas etmek, o halkı yakından tanımak lazımdır. Meselenin gerçekleri neyse onu aramaklığımız lazımdır. Düzce olayları hakkındaki görüşmelerin yeterliğine ait bir önerge üzerine konu kapanmıştır. Büyük Millet Meclisi'nin 5 Eylül 1920 günü toplantısında Dahiliye Vekili Refet Belebey'in bir soruyu cevaplandırırken verdiği açıklamadan karşı ihtilal hareketlerinin bugünlerde aşağı yukarı tamamen tasfiye edildiğini anlamaktayız. Refet Bey'in konuşmasının karşı ihtilal hareketleri hakkındaki kısmını özetleyerek alıyoruz. Düzce Hendek hattının kuzeyindeki dağlarda oraya çekilmiş bazı insanlar vardı. Onlar henüz aşağı inme güvenliğini kendilerinde bulmuyorlardı. Artık bunlar da gelmişler, silahlarını bırakmışlar ve evlerine çekilmişlerdir. Hatta bir kısmı da Yunan kuvvetlerine karşı mücadeleye girişmişlerdir. Fakat burada bir hususa dikkat etmek gerekir. Halkımız çok laftan bıkmıştır. Açıklama ile propaganda ile bir netice alamayız. Bizim halk iş istiyor. İstediğiniz kadar söyleyiniz, istediğiniz kadar vaz ediniz. Çok duyduk, iş isteriz diyorlar. Yenihan, Tokat, Zile, Yozgat birkaç ay evvel baştan aşağı bir isyan bölgesi halini almıştı. Artık isyan söndürülmüştür. Büyük yığınlar, büyük asi yığınları kalmadı. Bir takım ufak ve münferit çeteler kalmıştır. Onlar da jandarma kuvvetleri tarafından takip edilmektedirler. 2. Doğu Zaferi. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 7 Haziran 1920 günü mecliste şu açıklamayı yapmıştı. Efendiler, milli hududumuz dahilinde bulunan ve fakat mütareke hükümlerine uyularak askeri kuvvetlerimizin boşaltmış olduğu 3 sancağın icabında tekrar geri alınması için yüksek heyetiniz icra heyetine selahiyet vermişti. Fakat bu selahiyetin zamanının takdirini icra heyetine terk buyurmuştunuz. Ermeniler eski hududun ilerisinde bulunan İslam halka fevkalade zulüm ve haksızlık yapmakta ve katliam icra eylemekte ve pek çok İslamlar pek sefil ve perişan, acınacak bir halde bize sığınmakta göç etmektedirler. Bundan dolayı icra heyeti vermiş olduğunuz yetkinin kullanılmasına lüzum ve mecburiyet duyacağını zannetmekteyiz. Yüksek heyetinize şimdiden bilgi olarak arz ediyorum. Mustafa Kemal Paşa meclise bu bilgiyi verirken uzak geleceğe ait ve zamanı belli olmayan bir teşebbüsten söz etmiş gibi görünüyordu. Gerçi meclis açıklamamıştı fakat Şark cephesinde Ermenilere karşı taarruz için hazırlık yapılmaktaydı. Şark cephesi kumandanı Kazım Karabekir Paşa 30 Mayıs ve 4 Haziran günlerinde bu taarruz için hükümete teklifte bulunmuştu. Karabekir Paşa'nın taarruz teklifi 3 sebebe dayanıyordu. A. O sırada Erzurum'da bulunan ve Moskova'ya gitmesi gereken Türk delegasyonunun seyahat edeceği Kars-Bakü yolunu açmak. B. Ermenilerin İslam ahaliye yaptıkları zulmü ve katliamı durdurmak. C. Ermeniler ilk fırsatta Erzurum'u da ellerine geçirmek için teşebbüslerde bulunacaklarından Ermeni ordusuna karşı üstün ve elverişli bir durum almak ve esasen Brest-Litovsk ve Batum antlaşmaları ile Türkiye'ye bırakılan Elviye-i Selase'yi işgal etmek. Hükümet bu teklifi inceleyerek özellikle üçüncü sebepten dolayı teklifi uygun bulmuştu. Dipnot, TBM Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 3, sayfa 185. Cephe kumandanlığına 6 Haziran'da yani Mustafa Kemal Paşa'nın meclise yukarıdaki açıklamayı yapmasından bir gün önce taarruz hazırlığı için emir verildi. Fakat bazı siyasi sebeplerle ordunun harekete geçmesi geciktirildi. Bu arada Gürcüler ve hele Ermeniler Doğu cephesinde Türk topraklarına ve halkına karşı saldırılarını artırmışlardı. Haziran ayı ortasında Ermeniler Oltu'yu, Tuzla'yı işgal ettiler. Gürcüler de 25 Temmuz'da küçük bir müfreze ile Artvin'i aldılar. Ermeni ve Gürcü ordusunun bu faaliyeti ve Türk köylerinin kasabalarının sık sık Ermeni baskınına uğraması, buna karşılık Türk ordusunun pasif halde kalması, 3 Erzurum mebusunun bir önergesiyle meclise intikal ettirildi. 2 Ağustos 1920 günü meclis başkanlığına verilen bu önergede Türk ordusunun neden mukabele etmediği hükümetten soruluyordu. Mustafa Kemal Paşa meclisin 14 Ağustos günlü oturumunda bu önergeyi cevaplandırmış ve niçin taarruza geçilmediğini açıklamıştır. Mustafa Kemal Paşa uzun konuşmasında 6 Haziran'da orduya taarruz emri verildiğini fakat 20 Haziran'da bu teşebbüsün durdurulduğunu belirterek bunun sebebini Sovyet Rusya ile olan ilişkilere bağlamış ve özetle şöyle demiştir. Sovyet Cumhuriyeti Hariciye Nazırı Çiçerin'den bir mektup aldık. Çiçerin mektubunda Ermenistan, Acemistan ve Türk hudutlarının tespitinde Rus-Sovyet hükümetinin aracılığı ile meselenin siyaseten hallinin mümkün olduğunu bildiriyordu. Aldığımız diğer haberler ve raporlardan da Rus hükümetinin bizim Ermenilere taarruz etmemizi istemediklerini anlamıştık. Fakat üç sancağa ordumuzun girmesi Ermenistan'a taarruz anlamına gelmeyeceği için Şark ordusu kumandanına askeri harekete devam etmesini ve bu hususta acele etmesini emrettik. Bundan birkaç gün sonra Rusya'dan bize bir elçilik heyeti gelmekte olduğunu ve heyetin Kars üzerinden trenle hareket ettiğini haber aldık. Rus sefaret heyeti ile halen Erzurum'da bulunan bizim heyetimiz buluşup görüşmelerine kadar askeri hareketi durdurduk. Mustafa Kemal Paşa, Sovyet Rusya'nın Kafkas politikasını, Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisini, iki memleket arasındaki dostluktan beklenen faydayı uzun uzadıya açıklayarak Ermenilere yapılması düşünülen taarruzun politik sebepleriyle şimdilik geri bırakıldığını belirtmiştir. Hükümetin Doğu politikasının Bolşevik Rusya'nın politikasına paralel olarak düşünüldüğünü anlatırken, gerek mecliste gerek kamuoyunda yanlış bir kanı uyanmasından endişe eden Mustafa Kemal Paşa, bir vesile ile sözü Bolşevikliğe getirerek şöyle demiştir. Bizim noktayı nazarlarımız, bizim prensiplerimiz cümlece malumdur ki Bolşevik prensipleri değildir ve Bolşevik prensiplerini milletimize kabul ettirmek için de şimdiye kadar hiç düşünmedik ve teşebbüste bulunmadık. Bizim itikadımıza göre milletimizin yükselmesi güvenliğinin sağlanması kendi direnme yeteneğiyle mütenasip olan noktayı nazarlardır. Fakat esas itibariyle tetkik olunursa bizim noktayı nazarlarımız ki halkçılıktır, kuvvetin, kudretin, hakimiyetin, idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. Yani şüphe yok ki bu dünyanın en kuvvetli bir esası bir prensiptir. Elbette böyle bir prensip Bolşevik prensipleriyle çatışmaz. Vaka bize milliyetçi der. Fakat biz öyle milliyetçileriz ki bizimle işbirliği yapan bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerinin icablarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde bir milliyetçilik değildir ve bahusus biz İslam olduğumuz için İslamiyet noktayı nazarından bizim ümmetçiliğimiz vardır ki milliyetçiliğin çizmiş olduğu dar daireyi sonsuz bir sahaya nakleder ve bu itibarla bu noktayı nazardan bizim istikametimizde Bolşevik istikameti görülebilir. Dipnot, TBMM Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 3 sayfa 189. Sovyet Rusya'nın Polonya'daki muharebeler için Kafkasya'da bulunan ordularının önemli bir kısmını nakletmeleri üzerine Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan askeri faaliyetlerini artırmışlardı. Özellikle Ermenilerin davranışı Rus hükümetini kızdırmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Rusya'nın bu elverişli durumu ve Ermenilerin işi azıtmaları sebebiyle Doğu ordusunu 28-29 Eylül'de ileri harekete geçirdi. Doğu taarruzu bu surette başlamış oluyordu. Doğu Ordusu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın gönderdiği ilk harp raporları meclisin 29 Eylül 1920 günlü toplantısında okundu. Karabekir Paşa'nın mecliste okunan raporlarından bazıları bu taarruzun gerekçesini ve nasıl geliştiğini göstermesi bakımından aşağıya aynen alınmıştır. Dipnot, TBMM Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 3 sayfa 372-373. Ermenilerin şimdiye kadar vaki olan taarruz ve tecavüzkârhane hareketlerine mukabelede bulunmadık ve muhaberat ile dostluğu ihlal edecek hallerin izalesine ve iyi münasebetler tesisine çalıştık. Fakat taşnak Ermenileri hüsnüniyet ve samimiyetle yapılan teklifimizi kabul etmediler. Her tarafta İslam halka karşı öteden beri yapmakta olduğu tecavüzü ve zulümleri daha ziyade artırdılar. Askeri kıtalarımıza da tecavüz ve taarruzlarda bulundular. Son zamanlarda Kulp, Kağızman ve Oltu cihetlerindeki İslamları katliama başladılar. Hudut civarındaki kıtalarımıza mütemadi taarruzlar yaptılar. Bu hal ve vaziyet karşısında askeri vaziyetimizi ıslah ve müdafaamız sebeplerini temin etmek maksadıyla mukabil bir hareket mecburiyetinde kaldık. Ve 28 Eylül 1920'de harekete geçtik. Kıtalarımız muharebe ile ve muvaffakiyetle hareketlerine devam etmektedir. Kıtalarımız 6.30'da Siirt Haç Dağı, İzmir, Çorum, Ayı Deresi Dağı, Camar Dağı, Beldum Gediği, Şemlin Taş Dağı'nı zapt etmiştir. Muvaffakiyet dileri harekete devam ediliyor. Ermenilerden gece baskınında 2 top ve 1 makineli tüfek alınmıştır. Taarruz gerçekten başarıyla gelişmekteydi. 29 Eylül'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars, 7 Kasım'da Gümrü zapt edildi. Bu hareket ulaşılmak istenen hedef yani Elviye-i Selase'nin kurtarılması elde edilmişti. Doğu Seferi, Genelkurmay Başkanı İsmet Bey'in 9 Ekim'de mecliste söylediği gibi şaşılacak kadar az kayıp vererek başarılmıştı. Dipnot, zayiat için bakınız sayfa 110. Doğu taarruzu Anadolu İhtilali'nin ilk askeri zaferidir. Mecliste ve bütün memlekette büyük yankılar yaratmıştır. Anadolu'nun birçok yerinden halk, meclise ve Doğu ordusuna tebrik telgrafları göndermiştir. Batı cephesinde Yunan taarruzu ile doğan üzüntü, Doğu Seferi ile bir ölçüye kadar giderilmiş, halkın morali üzerinde olumlu bir etki yaratılmıştır. Ermeniler ile 3 Aralık 1920 günü Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, Anadolu İhtilali'nin ilk siyasi zaferiydi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ile Türkiye'den ayrılan Elviye-i Selase artık kesin olarak Türkiye'ye katılmış oluyordu. Birinci Dünya Harbi yenilgisinden sonra Doğu Anadolu'da kurulmasına çalışılan Ermenistan ise bir hayal olmuştu. İtilaf devletlerinin Türkiye hakkındaki planlarının bir safhası böylece hakim kalmıştı. Doğu Zaferi ve Gümrü Antlaşması Doğu'da daha başka antlaşmalara yol açacaktı. Dipnot, 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması, 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması. Büyük Millet Meclisi'nin 4 Aralık günü toplantısında hariciye vekili Gümrü Antlaşması'nı imzaladığını meclise bildirmiş ve antlaşmanın esaslarını açıklamıştır. Gümrü Antlaşması'nın başlıca hükümleri şöyledir. Osmanlı, Rus ve bütün cihan istatistiklerinin ve müstakar olan içtimai vaziyetin gösterdiği veçile Osman hududu dahilinde Ermeni ekseriyetini havi hiçbir arazi parçası mevcut değildir. Madde 3. Türk-Ermeni hududu şöyle tespit edilmişti. Dipnot, aşağı yukarı şimdiki doğu sınırımız. Madde 4. Ermeni devleti ancak iç asayişi sağlayacak kadar asker ve jandarma bulunduracaktı. Madde 6. Ermenistan bir iç taarruza uğrarsa ve talep ederse Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Ermenistan Cumhuriyeti'ne silahlı yardımda bulunacaktı. Madde 7. Birinci Dünya Harbi içinde düşman ordusuna katılarak Türkiye'ye karşı silah kullanmış veya işgal altındaki Türkiye topraklarında kıtallere iştirak etmiş olanlar hariç Ermeni muhacirleri en geç 6 ay içinde Türkiye'ye dönebileceklerdi. Madde 7-8. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, insani esaslara fazla bağlılığı sebebiyle Ermenistan'dan muharebeden dolayı tazminat istemekten vazgeçmiştir. Madde 9. Ermenistan hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından kesin olarak reddedilmiş olan Sevir Muahedesini ken lem yekün addettiğini kabul ve ilan eder. Madde 11. Ermenistan Cumhuriyeti'ne ait arazide yaşayan Müslüman halkın hukuku, masum ve mahpus tutulacak, cemaat teşkilatı yapılmasını, müftülerin doğrudan doğruya İslam cemaati tarafından seçilmesini ve baş müftünün Türkiye Büyük Millet Meclisi şer'iye vekaleti tarafından tasdikini Ermeni Devleti kabul eder. Madde 12. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Ermeni Devleti'nin istiklal ve tamamiyeti mülkiyesine halel gelmemek şartıyla Ermenistan Cumhuriyeti içinde askeri tedbirler alabilir. Madde 13. Bu zafer ile milli mücadelenin ve istiklal harbinin bir cephesi kapanmış, Anadolu İhtilali'nin de 1920 yılı ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra prestiji artmış oluyordu. Asıl harbi, batıda yapacak olan Türk ordusu arkası emin olarak dövüşecek ve doğudaki birliklerden bir kısmı batı cephesine nakledilebilecekti. Bundan başka Rusya'dan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu. 3. Kuvayi Milliye'nin tasfiyesi. Reşit Tevfik ve Ethem, bu üç silahşör kardeş Kuvayi Milliye'nin en usta şefleridir. Ethem daha çok ün yapmış olmasına rağmen diğer iki büyük kardeşinin önemini küçümsemek mümkün değildir. Kuvayi Seyyare üçünün ortak malıdır. Asıl kumandan Ethem'dir. Fakat Büyük Milis Teşkilatı'na bazen Reşit'in, bazen de Tevfik'in kumanda ettiği olmuştur. Kuvayi Seyyare'nin idaresinde savaş tekniği bakımından yetki ve üstünlük Ethem'de, genel politika bakımından söz Reşit'tedir. Ortanca kardeş Tevfik'in ağır basan belli bir yönü yoktur. Daima Kuvayi Seyyare ile bulunmuş ve Ethem'e zaman zaman vekalet etmiştir. Reşit Harbiye'yi Mustafa Kemal Paşa'dan bir yıl önce bitirmiş ve piyade yüzbaşısı iken ordudan ayrılmıştır. Fakat belki maceracı yaratılışta, belki de iyi bir Osmanlı vatanseveri olduğu için bütün savaşlara katılmış ve Birinci Dünya Harbi sonunu yetişmiş bir milis kumandanı olarak bulmuştur. Reşit Trablusgarp'ta, Batı Trakya'da ve Birinci Dünya Harbi'nde İttihat ve Terakki'nin birinci sınıf savaşçı kadrosu içinde yer almış olmanın gururunu taşıyordu. Haksız da değildi. O çağın birçok önemli kişilerini bu kadroya dahil oldukları için yakından tanımış, kendileriyle arkadaşlık etmiş ve şartların icabı onlardan iltifat görmüştü. Ayrıca bir Çerkez beyzadesinin bütün özelliklerine sahipti. Milli mücadelede Reşit, Tevfik ve Ethem kardeşlerin takındıkları isyancı tavır, Kuvayi Seyyare ile elde ettikleri başarılar sebebiyle şımardıklarına atfedilir. Halbuki bu zaaf Reşit'in karakterinde mevcuttur. Tabiatı itibariyle idaresi güç, idraki ve terbiyesi kıt, mağrur ve şımarık bir kimseydi. Bu sebeple yalnız milli mücadelede değil, daha önceki savaşlarda da tatsız olaylar yaratmış ve beraber bulunduğu kimseleri üzmüştür. Ordudan yetişmiş olduğu halde Reşit aslını çoktan unutmuş ve daha Balkan Harbi sıralarında subay aleyhdarı kesilmiştir. 1913'te yazdığı resmi bir yazıda cenabet zabitler diye subayları tahkir etmekten çekinmemiştir. Dipnot, Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Cilt 2. Milli mücadelede nizami orduyu istemeyişi ve subay düşmanlığı bu kadar eski bir geçmişe dayanmaktadır. Tam bir basit çeteci mantığı ile silahlı olur salah diyen Reşit, bu görüşünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Ağustos 1920 günlük 3. oturumunda da ifade etmiştir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde de mebus olarak bulunduğu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne için toplandığını, ne yapacağını idrak etmediği, her şeyin yalnız silahla halledileceğini sandığı aşağıdaki konuşmasından anlaşılmaktadır. Burada bir hükümet heyeti var, bir icra heyeti var. Ben denizci hepimiz dağılalım. Lazım olan vazifeyi mıntıkalarımızda tamamen üzerimize alalım ve bunlar burada vazifeleriyle meşgul olsunlar. Hatta mümkün ise silahlı olarak bir şey yapalım.